Ayrım 10. Riga'nın köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 132. Valizler arkasında yoğun bir egzoz dumanı bırakan bir traktöre yüklü olarak geldi. Wallander valizini hemen gördü. Almak için uzandığında Albay Putnis ondan önce davranarak valizi kaptı. Taksi durağında onları siyah bir Volvo polis aracı bekliyordu. Şoför arabanın kapısını açıp onları selamladı. Wallander çok şaşırmıştı ama hemen kendini toparlayarak şoförün selamına karşılık verdi. Ne yazık ki bunları Björk göremiyor diye geçirdi içinden. Binbaşı Liepa küçük Üstad kasabasına geldiğinde karşısında kot pantolonlu polisleri gördüğünde kim bilir neler düşündü diye geçirdi içinden. ''Size Letonya Oteli'nde yer ayırttık.'' dedi Albay Putnis havaalanından uzaklaşırlarken. ''Kentin en iyi oteli, 25 katlı.'' ''Çok iyi bir otel olduğundan hiç kuşkum yok.'' dedi Wallander. ''Üstad'daki meslektaşlarım size hem başsağlığı dilediler hem de selam ve sevgilerini gönderdiler.'' Binbaşı Liepa bizimle yalnızca birkaç gün kalmıştı ama herkes onu çok sevmişti.
Teşekkür ederim dedi Albay Putnis. Binbaşının ölümü hepimizi çok üzdü.
Neden daha başka bir şeyler söylemiyor diye geçirdi içinden Wallander. Binbaşı neden öldürüldü? Kim öldürdü? Nasıl oldu? Neden benim buraya gelmemi istediler? Binbaşı İsveç'e geldiği için mi öldürüldü? Camdan dışarı baktı, yollar karla kaplıydı. Tarlaların arasında tek tük domuzlar dolaşıyordu. Aklına babasıyla birlikte Malmö'ye gitmeleri geldi. Skåne kış aylarında terk edilmiş gibi bir izlenim verebilirdi ama burası çok kasvetli ve karanlık bir yerdi. Dışarıda uzanan iç karartıcı manzarayı izlerken birden kendisinin de içinin karardığını fark etti. Ülkenin acı dolu geçmişinin izleri her yerde hissediliyordu. Riga'ya içini karartmak için gelmemişti, kendini topladı.
''Raporu bir an önce görmek istiyorum.'' dedi. ''Tam olarak ne oldu?
Binbaşı Liepa'nın buraya döndüğü gün öldürüldüğünün dışında hiçbir şey bilmiyorum.''
''Otelinize yerleştikten sonrası gelip sizi alacağım.'' dedi Albay Putnis. ''Bu akşam bir toplantı yapacağız.''
''Valizimi otele bıraktıktan sonra yapacak bir şeyim yok.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Bu da yalnızca bir iki dakikamı alır.''
''Toplantı saat 19.30'da yapılacak.'' dedi Albay Putnis.
Wallander sabırsızlığının bir işe yaramadığını fark etti. Karar çoktan verilmişti ve değiştirilmeyecekti. Wallander yolun her iki yanındaki kooperatif evlerine baktı. Kaderin kendisine ne hazırladığını anlamakta zorlanıyordu. Riga varoşlarından geçerek kent merkezine doğru giderlerken hava kararmaya başlamıştı. Wallander meydanın ortasındaki heykeli görünce bunun Lenin'in heykeli olması gerektiğini düşündü. Letonya Oteli karanlık gökyüzüne doğru yükselen lacivert bir sütuna benziyordu. Albay Putnis tenha lobiden resepsiyona doğru gitti. Wallander kendini otel lobisine dönüştürülmüş katlı bir otoparkın zemin katındaymış gibi hissediyordu. Dar duvarlardan birinde bir dizi asansör ve onların yanı başında da dört bir yana uzanan merdivenler vardı. Otele kaydını yaptırmasının gerekli olmadığını görünce çok şaşırdı. Albay Putnis resepsiyondaki kadın görevliden odanın anahtarını aldı, eski püskü asansörlerden birine bindiler ve 15. kata çıktılar. Wallander'in oda numarası 1506 idi ve kente tepeden bakıyordu. Wallander hava aydınlandığında Riga Körfezi'ni odasından görüp göremeyeceğini merak etti. Albay Putnis Wallander'in odayı beğendiğinden emin olduktan ve iki saat sonra gelip kendisini alarak polis merkezinde yapılacak toplantıya götüreceğini söylemesinin ardından odadan çıktı. Wallander pencereye yaklaşarak aşağıda uzanan binaların çatılarına baktı. Soğuk havadan camlar buğulanmıştı ve elini kalorifere uzattığında kaloriferin ılık olduğunu hayretle fark etti. Alt katlardan birinde telefon çalıyordu. ''Yarın ilk iş olarak kendime birkaç tane uzun yün içlik almalıyım.'' diye geçirdi içinden. Valizini açarak banyo eşyalarını büyük banyoya yerleştirdi. Havaalanında kendisine bir şişe viski almıştı ve uzun süren bir kararsızlıktan sonra banyodaki bardaklardan birine viskiyi doldurdu. Yatağın yanındaki komodinin üstünde Rus malı bir radyo duruyordu. Radyoyu açtı. Erkek spiker hızlı hızlı konuşuyordu. Wallander onun bir maç anlattığını varsaydı. Yatağın örtüsünü açarak uzandı.
Evet, işte Riga'dayım diye geçirdi içinden. Binbaşı Liepa'nın başına ne geldiğinden hala haberim yok. Öldüğü gerçeği dışında bir şey bilmiyorum. Daha önemlisi bu Albay Putlis'in benden ne istediğini bile bilmiyorum. O da çok soğuktu. Sonunda yataktan kalkarak aşağıya resepsiyona gidip biraz para bozdurmaya karar verdi. Otelde kahve içebileceği bir yer varsa kahve içecekti. Resepsiyona gittiğinde havaalanında kendisini sinirlendiren iki Danimarkalıyı gördü. Yaşlı olanı elindeki haritayı sallayarak öfkeli öfkeli bir şeyler söylüyordu. Uzaktan bakıldığında resepsiyon görevlisine elindeki kağıttan nasıl bir uçurtma ya da planör yapabileceğini gösteriyor gibiydi. Wallander kendini tutamayarak gülmeye başladı. Para bozdurabileceğini belirten bir işaret görerek yaklaştı. Wallander kasadaki yaşlıca kadına 200 dolar uzattığında kadın ona dostça bir şekilde başını sallayarak bir tomar Letonya parası verdi. Resepsiyona geri döndüğünde Danimarkalılar gitmişti. Resepsiyon görevlisine nerede kahve içebileceğini sorduğunda görevli ona büyük yemek salonunu gösterdi. Salon kapısında bekleyen garsonlardan biri ona eşlik ederek onu cam kenarında bir masaya götürüp menüyü uzattı. Wallander omletle kahve söyledi. Tramvayların çanları duyuluyordu. Sokaktakilerin tümü de kürk paltoluydu. Pencerelerin kırık dökük çerçevelerinden içeri giren soğuk hava perdeleri hareket ettiriyordu. Boş yemek salonuna baktı. Masalardan birinde yaşlı bir çift derin bir sessizlik içinde yemeklerini yiyordu. Bir başka masada da gri takım elbiseli bir adam tek başına çay içiyordu. Bunların dışında yemek salonunda kimse yoktu. Wallander bir gün önce akşamüstü Sturup'tan uçağa binip Stockholm'e gidişini düşündü. Havaalanı otobüsüyle kente geldiğinde kızı Linda karşılamış ve birlikte Central Oteli'ne gitmişlerdi. Linda üniversiteye yakın bir pansiyonda kaldığından Wallander otelde ona da bir oda ayırtmıştı. O akşam kızını kentin tarihi bölgesindeki bir restorana yemeğe götürmüştü. Birbirlerini uzun zamandan beri görmüyorlardı. Sohbet konuları sıklıkla tükendiğinden sürekli bir konudan diğerine atlayıp durmuşlardı. Wallander kızının mektuplarında yazdıklarının gerçek olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Mektuplarında üniversite yaşamından çok memnun olduğunu yazmasına karşın Wallander aynı soruyu bir kez daha sorduğunda Linda kaçamak bir yanıt vermekle yetinmişti. Kızına üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapmayı düşündüğünü sormuş, Linda da henüz bir karar vermediğini söyleyince Wallander öfkesini gizleyememişti. ''Artık bir karar vermenin zamanı gelmedi mi sence?'' diye sormuştu. ''Bu neden seni bu kadar ilgilendiriyor?'' Daha sonra da seslerini yükseltmeden tartışmaya başlamışlardı. Wallander serseri bir mayın gibi oradan oraya sürüklenmesinden ve yaşının artık geçtiğinden söz etmişti. Linda ise yetişkin bir insan olduğunu, artık kendi kararlarını kendisinin verebileceğini sert bir dille söylemişti. Wallander o gece bir kez daha kızının babasına ne denli çok benzediğini fark etmişti. Linda'yı dinlerken sanki babasını dinliyor gibiydi. Tarih tekerrür ediyordu. Babasıyla olan karmaşık ilişkisinin kızıyla yaptığı konuşmalara yansıdığını fark etmişti. Yemeklerini yemiş, içkilerini içmişlerdi. Aralarındaki gerginlik de zaman içerisinde yok olmuştu. Wallander kızına yapacağı yolculuktan söz etmiş ve bir an kızını da bu yolculuğa davet etmeyi bile aklından geçirmişti. Hesabı ödediğinde saat gece yarısını çoktan geçmişti. Hava oldukça soğuk olmasına karşın otele yürüyerek gitmişler ve saat 3'e dek de Wallander'in odasında oturarak sohbet etmişlerdi. Linda odasına gittiğinde Wallander akşamın iyi başlamamakla birlikte yine de iyi geçtiğini düşünüyordu. Ama bir yandan da kızının ileriye yönelik somut bir planı olmamasına hala öfkeleniyor ve üzülüyordu. Ertesi sabah otelden ayrılırken Linda henüz uyanmamıştı. Wallander onun hesabını da ödemiş ve bir not yazarak resepsiyona bırakmıştı. Hiç konuşmayan yaşlı çiftin masadan kalkmasıyla birlikte düşünceleri dağıldı. Yemek salonunda çayını içen adamdan başka kimse yoktu. Saatine baktı. Albayın gelip kendisini almasına daha bir saat vardı. Hesabı ödedikten sonra kafasında bir hesap yaptı ve yemeğin son derece ucuz olduğunu fark etti.
Odasına geri döndüğünde yanında getirdiği gazetelere bir göz attı. Daha sonra da arşive kaldırdıklarını düşündüğü cinayeti yeniden gözden geçirmeye koyuldu. Binbaşının içtiği sert sigaraların kokusunu duyar gibi oldu. Albay Putney saat tam 19.17'de kapısını vurdu. Otelin önünde kendilerini bekleyen arabaya binerek karanlık ve ıssız sokaklardan geçip polis merkezine gittiler. Akşam hava daha da soğumuştu ve sokaklarda hiç kimse yoktu. Caddeler karanlıktı. Wallander burayı bir tiyatro dekoruna benzetti. Kavisli bir yoldan geçerek bir avluya geldiler. Wallander hala Riga'ya neden çağrıldığının açıklanmasını bekliyordu. Yol boyunca Albay Putney hiç konuşmamıştı. Uzun ve ıssız koridorlarda ilerlediler, merdivenden aşağı indiler, bir başka koridorda ilerlediler. Sonunda da Albay Putney'in kapıyı vurmadan açtığı toplantı odasına vardılar. Wallander yeşil çuha örtülü oval toplantı masasının olduğu büyük, sıcak ama loş odaya girdi. Masanın etrafında 12 sandalye vardı. Masanın üstünde de bir sürahi suyla birkaç bardak duruyordu. Odanın bir köşesinde ayakta duran bir adam Wallander içeri girerken yanına yaklaştı. ''Riga'ya hoş geldiniz.'' dedi. ''Ben Yuris Murniers.'' ''Albay Murniers ile ben binbaşı Diyepe cinayetini çözmekle görevlendirildik.'' dedi Putniz. Wallander bu iki adam arasında bir gerginlik olduğunu hemen fark etti. Putniz'in ses tonundaki bir şey kendisini ele vermişti. Ayrıca bakışmalarında da aralarının iyi olmadığı hissediliyordu. Albay Murniers 50 yaşlarında kır saçlı bir adamdı. Yüzü şeker hastalarını andırırcasına solgundu, kısa boyluydu. Wallander onun hiç ses çıkarmadan hareket ettiğini fark etti. Kediye benziyordu. İki albay, iki kedi ve gri üniformalı iki kişi. Wallander'le Putniz paltolarını çıkarıp masaya oturdular. Bekleme süresi artık sona erdi diye geçirdiği içinden Wallander. Binbaşı Leipa'nın başına neler geldi bunu az sonra öğreneceğim. Konuşmayı Murniers yapıyordu. Wallander onun yüzü gölgeye gelecek şekilde oturduğunu ve kusursuz bir İngilizce konuştuğunu fark etti. Gölgede kaldığı için sesi sanki uzaklardan geliyor gibiydi. Bakışlarını boşluğa dikmiş Albay Putniz'in sanki anlatılanları dinlemek istemiyormuş gibi bir hali vardı.
''Tüm bunlar çok garip.'' dedi Murniers. ''Binbaşı Diyepe Stockholm'den döner dönmez raporunu bana ve Albay Putniz'e vermişti. Onun odasında oturarak cinayeti konuşmuştuk. Soruşturmayı Letonya'da o yönetecekti. Saat 17'de dağıldık ve daha sonra da binbaşının doğruca evine karısının yanına gittiğini duyduk. Katedralin hemen arkasındaki bir evde oturuyorlar.'' Karısı kocasının son derece normal olduğunu, evine dönmekten çok memnun göründüğünü söyledi. Akşam yemeğinde binbaşı karısına İsveç'te yaşadıklarını anlatmış. Bay Wallander, binbaşı sizi çok sevmiş. Liepa yatmaya hazırlanırken saat 23 civarında telefon çalmış. Liepa yeniden giyinerek derhal polis merkezine gitmesi gerektiğini söylemiş karısına. Bunda garip bir şey yok ama karısı kocasının döndüğü gece işe çağrılmasından hiç hoşlanmamış. Liepa neden çağrıldığına ilişkin karısına bir açıklama yapmamış.
Murniers susarak masanın ortasındaki sürahiye uzandı. Wallander gözlerini boşluğa dikmiş oturan Albay Putniz'e baktı.
Bundan sonra da her şey karıştı diye sürdürdü konuşmasını Murniers. Ertesi sabah erken saatlerde Daugav Griva'daki liman işçileri binbaşı Diyepa'nın cesedini buldular. Binbaşının cesedi büyük yük iskelesinde bulundu. Arkadan sert bir cisimle kafasına vurulduğunu saptadık. Büyük olasılıkla ya demir çubukla ya da sert bir şeyle kafasına vurmuşlar. Otopsi raporuna göre evden çıktıktan bir ya da iki saat sonra öldürülmüş. Bunun dışında da hiçbir şey bilmiyoruz. Onu evden çıkarken ya da rıhtımda gören olmamış. Cinayet esrarını koruyor. Bu ülkede bir polisin öldürülmesi çok ender rastlanan bir olaydır. Üstelik Liepa'nın rütbesinde birinin öldürülmesine daha önce hiç rastlanılmadı. Doğal olarak da katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz.
Murniers'in söyleyecekleri bu kadardı. Sözlerini tamamladıktan sonra arkasına yaslandı. ''Demek emniyetten aramamışlar.'' dedi Wallander.
''Evet.'' diye karşılık verdi Putniz. ''Bu meseleye baktık. O akşam nöbetçi olan yüzbaşı Kozlov o gece emniyetten hiç kimsenin Liepa'yı aramadığını söyledi.'' O zaman geriye iki olasılık kalıyor, dedi Wallander. Putnis onaylarcasına başını salladı. Ya karısına yalan söyledi ya da tuzağa düşürüldü.
Tuzağa düşürülmüş olsaydı kendisini arayan kişinin sesini tanırdı, dedi Wallander. Ya öyle oldu ya da kendisini arayan kişi kuşku uyandırmayacak bir şekilde konuştu onunla.
Biz de böyle düşünüyoruz, dedi Putnis.
Ama öte yandan onun İsveç'teki çalışmalarıyla öldürülmesi arasında bir bağ olduğunu da elbette göz ardı edemeyiz, dedi Mourniers.
Hiçbir şeyi göz ardı edemeyeceğimiz için de İsveç polisinden yardım istemek zorunda kaldık. Sizden yani, Komiser Wallander. Bize yardımcı olabilecek herhangi bir şey biliyorsanız lütfen anlatın. İstediğiniz her türlü yardımı yapmaya hazırız.
Mourniers ayağa kalktı.
Toplantıya bu akşamlık son verelim isterseniz, dedi. Yorgun olmalısınız.
Wallander kendini hiç de yorgun hissetmiyordu. Gerekirse tüm gece çalışmaya hazırlama Putnis'te ayağa kalktığından toplantının bittiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Mourniers masanın kenarındaki zile bastı ve içeriye üniformalı genç bir polis memuru girdi.
Bu çavuş Ziz, dedi Mourniers, İngilizcesi kusursuzdur ve Riga'da bulunduğunuz süre içinde şoförünüz olacak.
Ziz topuklarını birleştirerek Wallander'i selamladı ama Wallander başıyla selam vermenin dışında bir şey yapmadı. Ne Putnis ne de Mourniers onu yemeğe davet etmişti. Wallander o akşamı tek başına geçireceğini kabul etmek zorunda kaldı. Zitz'in arkasından avluya çıktı. Oldukça sıcak olan toplantı odasından sonra soğuk yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı. Zitz siyah arabanın arka kapısını açtı. Wallander arabaya atladı.
Çok soğuk, dedi Wallander yola çıktıklarında.
Evet albayım, diye karşılık verdi Zitz. Bu mevsimde Riga gerçekten de çok soğuk olur.
Albayım diye geçirdi içinden Wallander.
İsveç polisinde Putnis ve Mourniers'ten daha düşük rütbeye sahip bir polis memuru olamayacağını düşünüyorlar herhalde. Bu hoşuna gitmişti ama bu tür ayrıcalıklara alışabileceğini sanmıyordu. Şoförlü bir araba ve birçok ayrıcalık. Çavuş Zitz tenha sokaklarda arabayı hızlı kullanıyordu. Wallander kendini hiç de yorgun hissetmediği gibi soğuk otel odasına gitmek de istemiyordu.
Acıktım, dedi çavuşa. Çok pahalı olmayan iyi bir restorana gidelim.
Letonya Oteli'nin restoranı buranın en iyi restoranıdır, dedi Zitz.
Daha bu sabah oradaydım.
Riga'da yemekleri burası kadar iyi olan başka bir restoran yok ki, diye karşılık verdi çavuş. Köşeden aniden karşısına çıkan tramvaya çarpmamak için hızla frene basarken.
Nüfusu 1 milyon olan bir kentte başka restoranlar da olmalı, dedi Wallander.
Var ama yemekleri iyi değil, diye karşılık verdi çavuş. En iyisi Letonya Oteli.
Anlaşılan oraya gitmekten başka şansım yok, diye geçirdi içinden Wallander arkasına yaslanarak.
Belki de burada kaybolmamam için üstlerinden emir aldı. Böylesi durumlarda şoförün olsa ne olur, olmasa ne olur.
Zitz arabayı otelin önüne çekti ve Wallander'in kapıyı açmasına fırsat vermeden hızla arabadan inip kapısını açtı.
''Yarın sabah sizi almaya kaçta gelmemi istersiniz albayım?'' diye sordu.
''8 iyi'' diye karşılık verdi Wallander.
Lobide kimse yoktu. Otelin içinden gelen müzik sesini duydu. Resepsiyondan anahtarını aldı ve restoranın açık olup olmadığını sordu. Albay Mourniers'e benzeyen solgun benizli görevli evet anlamında başını salladı. Wallander ona müziğin nereden geldiğini sordu.
''Gece kulübünden'' diye karşılık verdi görevli.
Wallander resepsiyondan ayrılırken o gün restoranda çay içen adamı yeniden gördü. Adam şimdi lobideki deri koltuklardan birine oturmuş gazete okuyordu. Wallander ona bir kez daha bakınca onun restoranda gördüğü kişi olduğundan emin oldu.
İzleniyorum diye geçirdi içinden. Soğuk savaş döneminde yazılan o berbat romanlardaki gibi bu adam da gri takım elbisesiyle kimsenin kendisini fark etmeyeceğini sanıyor.
Putnis ile Mourniers benim ne yapacağımı sanıyorlar acaba?
Yemek salonu yine tenhaydı. Salonun bir köşesinde koyu renk takım elbiseli bir grup erkek yuvarlak bir masada oturmuş alçak sesle konuşuyorlardı.
Garson Wallander'e daha önce oturduğu masayı gösterdi. Sebze çorbası içti, sonra da iyi pişmemiş pirzola yedi ama Letonya şarabından çok memnun kaldı. Kendini huzursuz hissediyordu. Kahve içmekten vazgeçerek hesabı ödedi ve otelin gece kulübünü keşfe çıktı. Adam hala lobide oturmuş gazetesini okuyordu. Valander kendini bir labirentteymiş gibi hissediyordu. Otelin içinde bir sürü merdiven vardı ama hepsi de yemek salonuna çıkıyor gibiydi. Sonunda müziğin sesini izleyerek kulübü bulmaya karar verdi ve karanlık bir koridorun ucundaki ışıklı tabelayı gördü. Bir adam ona anlayamadığı bir şeyler söyleyerek kapıyı açtı. Valander kendini loş bir barın içinde buldu. Barla dans pistini ayıran perdeli bölümün arkasındaki orkestra Abba'nın bir şarkısını seslendiriyordu. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Bir kez daha binbaşı ve sigaralarını anımsadı. Boş bir masa görünce kalabalığın arasında güçlükle ilerleyerek yaklaştı. Tüm bu süre içerisinde de izlenildiğini hissediyor ve çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyordu. Doğu bloku ülkelerindeki gece kulüpleri yaşamlarını batıdan gelenleri soyarak sürdüren hırsızlar ve gangsterlerle dolup taşardı. Onca gürültünün içinde garsona seslenmeyi başararak viski istedi ve birkaç dakika sonra da viskisi geldi. Viskiyi az önce yediği yemek kadar bir miktar ödedi. Kadehin içindeki sıvıyı kokladı, sonra da içti. Adını hiçbir zaman öğrenemediği genç bir kız kalabalığı yararak yanına gelip oturdu. Ancak kız başını ona doğru uzattığında gelen parfüm kokusundan onun yanına oturduğunu fark etti. Kız ona Almanca bilip bilmediğini sorunca Valander hayır anlamında başını salladı. Kızın İngilizcesi binbaşınınkinden de kötüydü ama yine de kendini yalnız hissetmemesini sağlamıştı. Kız içki içmek istediğini söyledi. Valander'in kafası karışmıştı. Neden sonra kızın fahişe olduğunu anladı. Bunun üstünde pek fazla düşünmemeye karar verdi. Riga kasvetli ve soğuk bir kentti. Ayrıca albay olmayan biriyle konuşmak için can atıyordu. Kıza istediği içkiyi ikram edecek durumdaydı. Arka arkaya kaç kadeh içtiklerinin artık farkında bile değildi. Sarhoş olmuştu. Son kez geçen kış savcı Annette de Broly'nin üstüne atıldığında bu kadar sarhoş olmuştu. O günleri unutmak için kafasını salladı. Bir daha asla öyle davranmayacaktı. Davranmaması gerekiyordu. Ama yine de kızın kendisine gösterdiği ilgi hoşuna gitmişti. Masama çok çabuk geldi diye geçirdi içinden. Buraya daha yeni gelmiştim ve bu garip ülkeye henüz alışamadım. Belki yarın dedi Valander, bu akşam olmaz. Ancak o anda kızın 20 yaşında bile olmadığını fark etmişti. Aşırı makyajına karşın bu kız ona kendi kızını anımsatmıştı. İçkisini bir yudumda bitirdikten sonra ayağa kalkıp gece kulübünden çıktı. Kız yanıma çok çabuk geldi diye geçirdiği içinden. Gri takım elbiseli adam hala lobide gazete okuyordu. İyi uykular diye geçirdiği içinden Valander, yarın sabah seni yine göreceğimden eminim. İyi uyuyamadı. Yatak hiç de rahat değildi. Uykusunun arasında sürekli çalan telefonu duydu. Kalkıp açmak istedi ama kalkamadı. Uyandığındaysa odada derin bir sessizlik vardı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 147.